Mısra-i Berceste. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Mısra-i Berceste TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Mısra-i Berceste'de bu hafta görsel şiirle ilgili yazdığı ürünler ve kuramsal metinlerle bu alanın Türkiye'deki önemli temsilcilerinden birini, şair ve yazar Serkan Işın'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Şair ve yazar Osman Özbahçe, hoş geldiniz değerli
hoş
hocam. Serkan Işın'ın Dada Korkut isimli Ebabil Yayınları arasına çıkan kitabının tanıtım yazısından yola çıkalım. Anlam nedir? Resim ve şiir bir arada olur mu? Şiiri şiir yapan nedir? Uyum, ahenk, üslup, teknik nedir? Teknoloji karşısında şiir nedir gibi şiirin gündemini belirleyen sorulara sözlü kültür, yazılı kültür ve basılı kültürü arasındaki farklar üzerinden cevap arayan Dada Korkut, modern şiirimizi oluşturan alışkanlıklarımızla da kavgaya tutuşuyor. Ülkemizde ilk görsel şiir kitabı Dada Korkut'un tanıtım yazısı böyleydi. Evet. Genel bir çerçeveyi sizinle çizelim. Sayın Özbahçe, buyurunuz.
Evet, Serkan Işın günümüz şiirinin en önemli şairlerinden birisi. Benim şiir serüvenimde de Serkan'ın özel bir yeri var. Serkan'ın şiir ve yazılarının belki birçoğunu dergilerde yayınlanmadan önce okuyan bir kişi olarak Serkan'ın şiir serüvenimde önemli bir yeri var. İnşallah aynı cümleyi beyefendi de kuruyordu. Serkan, mesela siz tanıtım metninde ifade ettiğiniz alışılmış şiir dizgesiyle görsel şiirin bir çatışması sorunu var anlamında bir cümle kurdunuz. Serkan, o alışılmış dediğimiz şiir sistemi içerisinde öncelikle kendini başarmış, şiiri başarmış bir şair. Yani işe doğrudan bizim görsel şiir dediğimiz, bildiğimiz anlamda şiirin dışında bir sistemle başlamış bir şair değil. O üzerinde herkesin anlaştığı, Serkan'ın ifadesiyle konvansiyonel şiir dediği şiiri başardıktan sonra görsel şiir şeklinde farklı bir pencere, farklı bir yol, Türk şiirine bu anlamda yeni bir katkı sunan bir şair. Serkan, takdir edersin ki görsel şiir bir teori, bir kuram, şiire bir teklif. İstersen görsel şiirden önce akım, manifesto, bunlar da hepsi tek başlarına hem de bütünlüklü bir yapı olarak şiire bir teklif sunuyorlar. Önce bu teklif işini konuşalım. Genel anlamda akımları ve manifestoları nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi biz edebiyat akımları dediğimizde Rönesans'tan olay başlıyor, günümüze kadar geliyor. Diyelim ki Birinci Dünya Savaşı sonrası gerçeküstücülük, fütürizm, dadaizm, kübizm gibi akımlar bile bugün itibariyle bir yönüyle eskimiş. Belki de bize artık bir şey söylemeyen, tarihe ait, belki kronik diye de tabir edebileceğimiz bir durumdalar. Bir çerçeve sunulmasını, şiir böyle yazılmalıdır, böyle anlaşılmalıdır anlamında bir çerçeve sunulmasını akım manifesto başlığında nasıl değerlendirirsin? Veya bu akımlar manifestolar meselesine genel anlamda nasıl yaklaşıyorsun?
Öncelikle ben de çok teşekkür ederim. Özellikle görsel şiir ve şiirim konusunda son herhalde 15 yıldan beri en yakın görüştüğüm ve bu ürünler bu kadar kavgaya diyeyim tırnak içinde sebep olsa da onlara destek veren bir şair olduğu için Osman Özbahçe'yi her zaman hani
teşekkür ederim.
Sebep saymışımdır. Kuşak olarak da sonuçta aynı kuşak olduğumuzu evet. Düşündüğüm için o yakınlığı da her ne kadar çok aslında şey gözükse de önemli buluyorum ben. Akım manifesto meselesi benim kendi gördüğüm kadarıyla modernitenin, yani aydınlanma sonrasının bize armağan ettiği bir nasıl diyeyim, bir özellik ya da nitelik ya da işte ne derseniz bir şey, olgu gibi görünüyor. Bu biraz herhalde bireyselleşmeyle ilgili, küçük sanatçı gruplarının toplanıp evet. Dünyayı ya da işte doğayı ya da artık nasıl algılamak istiyorlarsa onu kendi nazariyelerinden, kendi durdukları noktadan, kendi referans çerçevelerinden yeniden yorumluyor ve bunu yorumlarken de çok da baskıcı olmadan, yani hani şiir ya da sanat budur değil de şiir ya da sanat bu olabilir belki şey arayışının bir ürünü gibi geliyor bana. Artı hani söz ettiğimiz şeylerin artık bir hani ürün olarak evet belki yeni ürünler vermiyor. Hiç yeni bir kübist ressam bulamayız ya da yeni bir sürrealist yoktur ama bunların ortaya koyduğu kuramsal metinler hala o nazariyenin yeniden üretilebildiğini ve ona bakarak da yeniden sanat eserine yaklaşabileceğini bize gösteriyor. Bizim ülkemizde de manifestosu olan yani batı kadar şey olmasa da akımlar oldu. Yani bunu D grubundan biliyoruz özellikle resimde. Garip'ten biliyoruz. Garip sonuçta bir manifesto ile geliyor.
Akımlardan bahsederken bize ait ilk akım olarak bir resim akımından bahsettiğinin farkında mısın? Yani mesela işte Ahmet Haşim'le değil de veya Garip'le, ikinci yeniyle değil de D grubuyla i̇şte başlamanın.
D grubu hani özellikle almakta fayda var. Çünkü aslına bakarsanız o zamanki hem kafa karışıklığını hem de o batıya yaklaşma çabasını gösteriyor. Çünkü tek parti döneminde Cumhuriyet'in simgelerinden şapkayı düşünürsek bir şapkacı dükkanında başlamış bir resim akımı bu. Öyle olunca da aslında çerçeve çizildiğinde hani Garip'e gelene kadar ya da öncesi arasında bir tuhaf kesinti yani. Bir süreksizliği ifade ediyor. Ama başarılı olmuştur olmamıştır o başka bir şey. Fakat hani ben D grubunda mesela bizim akımlarımız içinde mutlaka alınması gereken bir sanat akımı olarak resim açısından söylüyorum. Mutlaka görüyorum. Yani bireyseller ya da işte müstakiller ya da cumhuriyet ressamları gibi değil. Onların hepsinin arasında ortasında artık işte evet yani batılılaşacağız böyle batılılaşacağız der gibiydi o ressamlar. Aynı şekilde hani Garip, evet ya yani modern anlamda bizim batılı edebiyatla sonuçta o aradaki mesafeyi çok kısaltan, kapatan metinlerden bir tanesi de o Garip şiir şey manifestosu diye anacağımız şey.
Şunu sormak istiyorum. Dediniz ki akımlar bir genel çerçeve çizerken illa şiir şöyle yazılacak anlamında dayatmacı bir bakış açısı sunmuyorlar. Bir teklif yapıyorlar. Yani şöyle de yazılabilir gibi. Ama biz akım dediğimizde genellikle o katı şablonik yapıyı algılıyoruz. Bir teklif olarak algılamıyoruz akımları.
Bu bir strateji olabilir. Genelde edebiyat akımları ya da sanat akımları her ne kadar kendi fikirlerini başkalarına dayatmak konusunda daha ne diyelim hoşgörülü gibi görsek de hayır yani bu bir rekabet alanı ve görünmenin ya da o kısaca sanat tarihi içinde yeniliği getirmenin bir stratejisi de biraz cazgırlık yapmak olabilir. Evet. O yüzden şiiri ya da sanatı ya da resim bundan sonra böyle yapılsın teklifi evet yani o şiddetini arttırıp bundan sonra böyle olmalı ki fütüristlerde mesela hani onu biraz da ya da dadaistlerde belki savaşın getirdiği bir şey belki de bir umutsuzluk. Bir de şey diyebiliriz hepsi aslında uzun birer başlangıç bu akımlar. Bana göre. Hatta modernitenin bizim kendi şeyimizde de uzun başlangıçlar bunlar. Sonları yok, ortaları yok. Sadece başlangıçlar. Herkes de böyle bir heves. Fovistlerde böyle heves var. Ruslara baktığınız zaman işte onlarda böyle
çok
bir heves var.
Çok hareketli özellikle.
Evet, yani ve hani garip yani ortadan kaybol mesela Garip'in artık o etkisini yitirmekten ziyade bir sonla bir başka başlangıç arasında artık görünmeyecek derecede kaybolmasını hani ikinci yeni içinde söyleyebiliriz. O tüketme değil mesela. Artık her şeyle anlaşılması ve üstüne biraz daha çıkılmaya çalışılması gibi geliyor bana. O yüzden sanat akımları ya da işte edebiyat akımları her ne kadar tarihsel gibi de yan yana gibi gözüküyorlarsa bu biraz üst yani bir rekabetin de şeyi var. O stratejileri belirlemede ki görsel şiirde ben hani Türkiye'de bunu yapmaya çalıştım.
Mesela bir tez antitez şeklinde ilerliyor genellikle akımlar. Bu tez antitez Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bozuluyor gibi geliyor bana. Mesela Birinci Dünya Savaşı'na kadar işte diyelim ki romantizm, realizm bunun alt türevlerini de düşünebiliriz. Böyle bir karşılıklı tez antitez olayı var ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık insanlığın bu savaş nedeniyle adeta her şeye güveni sarsılıyor. Kendi içinde bu değer yargıları anlamında bir parçalanma yaşıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra örneğin sürrealizm, işte kübizm, dadaizm, fütürizm gibi bir yıkıcılık çerçevesinde gelişme var. Ve o yıkıcılık çerçevesinde veya gerçek üstücülük diyebileceğimiz bir başlık altında böyle kırılmalar, küçük kanal açmalar yaşanıyor gibi. Ne dersin? Geçmişe büyük bir ret olayı başlıyor. Ve biz modern şiir, modern sanat dediğimizde de aşağı yukarı bu Birinci Dünya Savaşı, geçmişten kopuş vurgusu üzerine kendini kuran sanat anlayışlarını anlıyoruz genellikle.
Gelenekle hesaplaşma, evet. Yani o dediğimiz yapıların çoğunda, özellikle hani Fransız şiiri için mesela konuşursak, bizim ya yani görsel şiirle ilgili mutlaka bahsederiz. Yani Mallarmé'nin mesela bir zar atımı şiiri, sayfanın ve kelimelerin ve işte şairin kafasından geçenlerinin bir süperpozisyon ilkesiyle yeniden inşa edilebileceğini şey yapıyor. Bu daha önce gelenekte olan bir şey değil. Yani hani şiire en azından atfedilen ya da şiir tarihi içinde alabileceği bir şey değil. Mütekabiliyet ilkesi sarsılıyor, evet. Baudelaire'de de var bu. Sonsuz olan şeyle her gün gitip her gün yeniden inşa edilen şey arasında arada kalıyor. Bu savaş tabii o gösterge krizini de ortaya çıkartıyor. Değerler ya da o değerlere karşılık gelen diğer kavramlar, onlar evet birbirine ayrılıyor ki hakikaten 1905'ten itibaren ne batılı anlamda konuşuyoruz. Bilim kendisinden önceki bilime benziyor. Ne matematik benziyor, ne savaş, ne silahlar, ne de edebiyatçının ya da ressamın konumu, ya ne o burjuva değerleriyle artık iş görebiliyor. Evet. Öyle olunca o krizin ortasında bir arayış başlayacak. Bu kaçınılmaz bir şey yani.
Mesela çok özür dilerim. D grubu diyordunuz biraz önce. D grubunun ilk sergi açılışında Necip Fazıl'ın yaptığı bir konuşma var. Evet. Bu 40 öncesi Ağaç dergisi, orada Necip Fazıl'ın çıkardığı dergi bu konuşmayı yayınlıyor. O konuşma metninde şöyle bir ifade var. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra her şey yıkıldı, yok oldu ve yeniden kuruluyor. Ama her şey, şiir de eski şiir değil, fakat okuyucu da eski okuyucu değil. Bugün bu yeni şiir kendine yeni okuyucusunu bile kendisi yaratmak, oluşturmak zorunda, diyor Necip Fazıl. Ama biz de bu akım ve manifesto çerçevesinde örneğin Ahmet Haşim'i hatırlayabiliyoruz. O da bir şiir kitabına yazdığı ön söz. İlk manifestik veya sanat görüşü sistemli bir şekilde ortaya konulma anlamında. Batı'daki kadar akım hareketliliği yok Türk şiirinde. Hatta şöyle bir soru sorsam ne dersiniz? Bizde iki tane ciddi akım var. Garip ve ikinci yeni. Ama 2000'ler sonrası adeta bir akım patlaması yaşadık. Bu 2000 sonrası akım patlamasını konuşmadan önce iki tane ciddi akım var. Garip ve Orhan Veli. Ne dersin bu yargıya, soruya?
Garip ve ikinci yeninin o modern sonrası zamanda ya da işte Cumhuriyet'ten itibaren o kırılmaları, evet, bizim anladığımız, yani modern batılı anlamda anladığımız anlamda doğrudur. Yani o akıma dair şairlerin hem beyanlarında hem de şiirlerinde her ne kadar ikinci yeni bir manifestosu yok. Yani şiir geldi kelimeye dayandığı manifesto sayabilirim. Sayabiliriz aslında o günün koşullarına göre. Çünkü içinde enformasyon teorisi de barındırır. Aynı zamanda hani Kösterge bilim yeni eleştiri de vardır. Ve işte Hüseyin Cöntürk, Asım Bezirci, Mehmet Fuat gibi o dönem eleştirmenleri için de büyük bir kazı alanı da olmuştur. Kendinden önceki şiiri de neredeyse ortadan kaldırmıştır. Kendinden sonrası şiire de çok büyük bir etkisi olmuştur. Fakat tarihsel süreç içinde mesela Enderun yangınından itibaren Enderun'u Vasıf ve Enderunlu Fazıl'ın yazdığı şiir, garip şiiri ve ikinci yeni neredeyse benim için yani alanı daha da genişletir. Evet, modern zaman, yani Cumhuriyet döneminde onlar var ama ondan öncesinde hani bunun için Ömer Seyfettin'i de, Ziya Gökalp'i de, Türkçenin sadeleştirmesinde genç kalemleri de katabiliriz. Genç kalemlerin...
Girinde Hüseyin Cöntürk'e imge konusunda ne düşünüyorsunuz diye sormuştum. Bu iş Sepki Hindi'ye kadar gider.
Tamam mı? Ya Hindistan'a kadar yolumuz var yani. Evet. Hani Şeyh Galip'e kadar. Bu süreklilik bence önemli yani. Çünkü hiçbir şey birbirinden o kadar bağımsız ya da ayrı bir fanusta şey yapmıyor. Hepimiz hem yaşadığımız çağın ürünü oluyoruz yazdığımız şiir içinde. Hem de aslında şiir tarihinin kendi bilinç dışı diyebileceğimiz bir alanda iş görüyoruz. O yüzden de şiir nefasetini her zaman koruyor. Yani hani o gerilimle iş yaptığı için. Hem sonsuz olan şeyle hem de gelip geçici gündelik olan şey arasında çalıştığı için. Fakat ikinci yeni manifestosunun olmaması modernist bir şey değil, daha çok modern sonrası bir şeye ait gibi geliyor bana her zaman. İkinci yeni belki de bizim ilk postmodern diyebileceğimiz şiir akımlarından biri oldu. Etkisi hala da devam etmesi, evet, hasebiyle.
Şimdi garip bir sistem sunuyor. Şiir şöyle yazılmalı, konuya böyle yaklaşılmalı anlamında. Aslında ikinci yeni de bir sistem sunuyor. Çünkü garibin yazdığı şiir farklı bir şiir, ikinci yeninin yazdığı şiir farklı bir şiir. İkinci yeni ve garip öncesi yazılan şiir de farklı bir şiir. İkinci yeni kendinden sonrasını, ben senden biraz daha sert diyeyim, bir yargım var, tayin ediyor. Yani ikinci yeniyi aşacak bir hareket belki de bizim kuşağa kadar çıkmıyor. Öyle veya böyle oradan doğan bir dönemler var. Mesela 60-70 kuşağı hani toplumculuktan başka bir çağrışım yapmıyor bizde. İsmet Özel ve Cahit Zarifoğlu gibi o dönem yılların içerisinden çıkmış iki büyük ustayı bir kenara ayırdığımızda toplumcu gerçekçi diyerek konuyu kapatıyoruz. İşte 80'li yıllarda anti toplumculuk diye tanımlayabiliyoruz. Fakat 2000 sonrası özellikle bizim kuşağın şair olarak kendisini edebiyat ortamına kabul ettirmesinden birinci, ikinci, üçüncü kitabını çıkarmasından sonraki süreçte bir akım ve manifesto patlaması yaşandı. Mesela senin görsel şiir teklifin de bu dönemde geldi. Görsel şiirden bağımsız olarak neredeyse her derginin bir edebiyat görüşü vardı. Bir manifestosu vardı Serkan. Mesela işte şimdi isimleri söylemek istemiyorum. Çünkü bu manifestoları ileri süren arkadaşlarımızın hepsi bugün de edebiyat ortamında aktifler. Onları hedef alıyormuş gibi olacak. Fakat öyle değil. Niyetimiz genel olarak bu patlamanın peş peşe çünkü patlama yaşandı. Hatta biz önceki programlarımızda şiir yıllıklarını konuştuk bu programda. Onlarla koşutluk içerisinde patladı gibi geliyor bana. Bu biraz önce akım ve manifestoları çerçevelerken işte bir araya gelen sanatçı gruplarının kendilerini ifadesi gibi bir cümle kurmuştun. Çok fazla grup ve kendisini ifade örneği olarak akım manifesto ileri sürüldü. Bu döneme sen nasıl yaklaşıyorsun? Nasıl yani yorumluyorsun?
Benim kendi arayışım bile şiire yazmaya başladım ve yayınlamaya başladığı zamana itibaren bir işte yol aradığına göre herkesin illaki böyle bir süreci olmuştur. Ki o olduğunu da görüyoruz. Görsel şiir zaten böyle bir arayıştan doğdu. Hani şiirde deney nasıl yapılır sorusunun cevabıydı o.
Şöyle bir şey sorabilir miyim? Bu 2000 sonrası bizim kuşak dışında Türk şiirinde ben nasıl fark yaratacağım, farklı bir şiir ortaya koyacağım diyerek şiire başlamış bir kuşak yok gibi.
Bu iddialı olur diyeceğim ama yani hani tabii bu kadar görünme imkanına sahip olmayabilir. Çünkü ben hani sahaftada gezdiğimiz zaman birçok derleme toplamı mesela Hareketçi Şairler diye bir derleme vardı. Ondan sonra bireyseller de çok şey yapıyordu. Ama belki de alan genişledi biraz. O görünme ihtimalimiz şey yaptı. Belki de gençlerin stratejileri daha farklı hale geldi. Artık bir dergi çıkartalım, bir yayını kuralım. Ondan sonra işte herkes de bize şu desin demekten ziyade biz buyuz ve işte ortada öyle bir şiir olmasa bile biz böyle anılmak istiyoruz'a geldi. Dediğim gibi bu biraz vahşi bir strateji. Bence çok olmaları çok iyi. Yani evet. Bunun faydasını da görüyoruz açıkçası. Kendi aralarında geçişlerin olması da bence iyi. Her ne kadar şu anda eleştiri biraz geride durduğu için biz bunların görünüklerini ve ağırlıklarını pek tartamıyoruz. Çünkü hani John Türk'ü tekrar şey analım, John Türk ölümüne yakın hipermetin nedir denemek için bilgisayar satın alıp bununla uğraşan bir şey eleştirmenimizdi. Enformasyon teorisi nedir biliyordu. Zaten hani aldığı eğitim de ona şeydi. Bu ara hiç işitmiyordu. Şimdi şairler bir yanlarıyla o zımni eleştirmenin içlerinde şey yapıp o manifestoları ya da o akımları ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Yani şiirin plastik hali görsel şiir içinde tekrar şey yapıyor. Şiirin o kadim epik hali gündelik yaşam içinde tekrar dolaşıma sokulup neo epik olabiliyor. Şiirin salt madde olması işte madde şiir diye ortaya çıkabiliyor. Ya da işte zamanlar yani 2000 sonrası şiirler, 2010 şairleri çıkıyor mesela. Ya da hani pek kendilerini adlandırmasalar da yeni lirikler çıkıyor, yeni hececiler çıkıyor mesela. Yeni deneyiciler çıkıyor. Bunların hepsi o modernitenin biraz da sorgulanması. O baskının yani Türkiye bizim batılılaşma sebebimizin içinde nasıl modern olunur sorusunun çok baskın hale gelip şiiri, şairi, sanatçıyı belirleyici hale geçmesinden biraz sıyrılma hali gibi de geliyor bana.
Bölüyorum ama bir şiir aramız var.
Peki.
Soluklanalım ardından söyleşimize devam edeceğiz.
Dreadnought, Serkan Işın. Bir konuşmaya başlarken kimi kez gibi ve öyleyse çoğu kez ölesiye ya da ve bazen sevinçle ki kesilmiş bir yerinden kafanı çevirmeden, iç geçirmeden, üç yerinden. Kırık, kurak, tuzak cümle. Etiketinde yazmıyor. Hangi ve nasıl olduğu bilinmiyor diye öyle. Biliyorsun, çoğu yerinde eksik, gedik, nadik bir hikaye. Biraz orasından, bir oradan, bir buradan. Çeşitli olasılıklar ve ruh. Vektörel evet, hız renk cenderesinde kendi tavına doymuş şekilde. Aa evet, kesilmiş birkaç yerinden nasıl da. Akşama doğru kentin doruklarında sen ben o. Aramızda birkaç şerit ve ışıklı sokaklara dalıp bizi bir vatan dobralığı ile çekip çevirecek vites aralarında fülür fülür dilsizliğimize bandrollü akşam haberleri ve komedi. Parlak. Şey, hani nereden geliyordu? Basamaklar yani, işte matematik. Çarpmasın yüzüne. Sabahın eteklerinden dökülüp gelen şu su, bu su vardı. Hep babadan miras umudun bin atom ağırlığında. Pardon, çekil, göremiyorum ekranı. Bir şeyler deniyor.
Evet, kısmen.
Bazen.
Neden?
Hiç de yararlı. Canım, yalnız ölecek mi? Taksitle çekti, cebinden aldı. Tesbihi, yüzüğü. Cenk'e lazım mıydı? Nargile. Çay. Bir şeydi. Sonra kaçaydı, attı. Büyük yerden. Kafasını çevirip bir nefes aldı. Bir yudum. Gürültülü sokaklarda, dökme demir heykellerde, kaldırımlarda, tabelalarda okunamazken yüzünde borç. Evet, bizim oğlan. Kız ve gelin. Söndür ışıklarını yüzünün arkasına doğru büyüyüp duran o vodvilin. Düşman, evet, düşman. Konuşmalı bir hareket. Elinden geçen rüzgar ürpertirken aklına getiriyor. İlk aklına gelen şeyin ismini. Kesin ve bazen.
Neden?
İlla ki. Evet, dursana.
Değerli konuklarımız Mısra-i Berceste'de iki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Şair ve yazar Serkan Işın ve Osman Özbahçe konuklarımız. Buyurunuz Sayın Özbahçe.
Şiir arasına gitmeden şu soruyu soracaktım. Şiir örnekleri bile olmayabilir. 2000 sonrası Akın Manifesto işini konuşurken. İsmet Özel ikinci yeniyi tırnak içinde toplumcu gerçekçi perspektiften hayatın ve insanın hayati sorularıyla ilgisizlik şeklinde ikinci yeniye yöneltilen eleştiri perspektifinden eleştirirken mesela Cemal Süreya diyordu ki İsmet Özel'e, eleştirileriniz iyi güzel ama eleştirdiğiniz doğrultuda şiiri ortaya koymuyorsunuz. Yani bu bizi şu şu açıdan şu şu nedenle eleştiriyorsunuz, tamam, ama peki bunun şiirini ortaya koyun diyordu. Bu kadar akım manifesto girişiminin bu girişimleri temellendirecek, hatta tarihe, edebiyat tarihine, Türk şiirine mal edecek şiir örnekleri açısından çorak olması, bu şiir örneklerini ortaya koyamamaları veya yeterince ortaya koyamamaları bir çelişki değil mi? O zaman o akım manifesto girişimleri biraz artistik bir hareket olarak kalıyor mu?
Yani hani dediğim gibi yani strateji ve skandal arayışı o modern zamanlarda hepimizin karşılaştığı şey. Çünkü hani kübistlerden gidelim. Kübistler nihayetinde bir sinema bileti, bir müzikal biletini oturup tuvale yerleştirdikleri zaman bunun resme dahil olduğunu
biraz
söylüyorlardı.
Daha netleştireyim soruyu Serkan. 80'li yıllara kadar falan Türkiye'de bir tane veya iki tane şiir yıllığı çıkıyordu. Yaygın değildi. Bu yıllıklara girip girememek o yıllıklar yayınlandıktan sonra bir meseleydi. Bir tartışma konusuydu. Niye A şairi var, B şairi yok? Veya niye ben varım, işte o yok? Böyle tartışma yıllık yayınının takiben birkaç ay devam ediyordu. Şimdi 2000 sonrası ne oldu? Her iki dergiye bir yıllık düştü. Beni yıllığınıza alıp almamanız hiç önemli değil. Ben oturur, nasılsa dergi çıkarıyorum. Yıllık da çıkarırım. Kendi yıllığımı çıkarırım. Kendi arkadaşlarımı yıllığa yerleştiririm. Olur size yıllık gibi bir mantık. Bu belki çok indirgeyici oldu ama akım işinde de biraz buna benzeyen bir yön var gibi geliyor bana. Sen ısrarla hayır diyorsun fakat ben olduğum, bu konudaki gerçek düşüncelerini merak ediyorum.
Gerçek düşüncelerim de buna yakın. Yani örneğin olup olmaması nihayetinde bu fikrin dolaşıma sokulmadığı anlamına gelmiyor. O yüzden fikir ortada olduğu sürece de buna riayet eden ve bir şekilde bunu bir şiir yazma imkanı ya da yeni bir şiir üretme imkanı olarak görenler şey olacaktır. Yani hani bir deneyim alanı olacak. Esas sorun aslında o manifesto ya da o akım iddiası, o çerçeveleme iddiası ortaya çıktıktan sonra iletişime geçildiğinde bu alanın içinde kalan şairlerin diğer alandaki şairlerle bağlarını kesmeleri. Bu da bir strateji olabilir ama iletişim hani bana göre hani görsel şiir ya da işte somut şiir her şairin mutlaka yapabileceği ve ürettiği zaman da şiir çıkarabileceği bir alan. Fakat ben bu alanı mesela diğerlerine kapatarak zaten o iletişimi ve işte meramım olan şeyi nasıl diyeyim sakatlıyorum.
Kendi kendilerini marjinalleştiriyorlar.
Evet sakatlıyorum. Ama şu sıkıntı da var. Şimdi herkesin garip şiiri yazdığı bir zaman oldu.
Evet.
Yani hani, ve işte herkesin toplumcu olduğu bir zaman oldu. Herkesin görsel şiiri ya da işte bu bahsettiğimiz akımlardaki şairler gibi şiir yazacağı bir alan olmayacak. Herkesin ikinci yeni şiiri yazdığı bir zaman da oldu. Fakat bundan sonra bunun mümkün olması zor gibi geliyor
2000
bana.
2000 sonrasını gözeterek kuruyorsun.
Tabii. 2000 sonrasında artık o alanlar birer tarihsel zorunluluk ya da işte gündelik yaşamın ya da bizim yaşadığımız zamanın yansıması olmaktan öte şiir tarihinin içinde küçük reyonlar olarak belki de şey yapacaklar. Bu onların hem felaketi olabilir hem de başta bir cazibe merkezi olabilir. Stratejinin skandalla birlikte yani hani siz giremezsiniz sadece burada biz varız demenin şeyi ilk başta evet çok olumlu olabilir ama sonrasında hiç kimseye fayda getirmeyecektir diye ben kendi adıma düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim bu keyifli söyleşi için. Önümüzdeki haftada devam etmek isteriz yine. Sağolunuz.
Konuğumuz
şair ve yazar Serkan Işındı. Mısra'yı Berces'te de program yapımcımız Nilgün Yıldırım'dı. Teknik yönetmenimiz Aycan Feren ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Dreadnought 2 Serkan Işın. Çıkmamış olabilir mi? Yoksa sonra da verebilir, lazım olduğundan mı? Kesik kaldırımlar yine mi değişiyor? Bu kaçıncı? Açıdan tamamlamak. Fasit bir şeyi. Dil içinde köşeyi dönünce rastlanılan coşku, pörtlemiş dikilmesi gerek. Sonra asfalt oradan da gidebilir ama keskin tariflerle ancak tarhlar, mezarlıklar, şehitlikler. Canım, bir tanem, çiçeğim. Sayfa, beyaz, satırsız, mühür, pul, imza. Bu kışta gelip geçecek. Almaz mısın? Yeni? Bak, sıcacık. Teklifin arasına sıkışıp kalmış birkaç diş. Bloklar, çerçevelenmiş oval, eğri, büyür, pür, fıkır fıkır sonra buz kesmiş tersinden alınmış kirpiklerin, göz yapılırken çıkartılmış kaşların bir türkü. Sonra bakkal, sonra, hep sonra cücük yerine doğru kentin. Keskin, az, sade ve kahramanca onlarla oldu. Buraya gelişimiz kupkuru, biraz çatlak, kimi kez uykusuz. Bir şey mi dedin? Hayır, dursana öyleyse. Etrafında toplaşmış gibi. Ha evet, olabilir bak. Of, şimdi bak şurasından, hani şu demek, çözmek. Galiba bir dilde. Neresinden çözülürse orasından donsun. Nehir geçmiyor arasından. Sonra çok kızdı tabii. Ama ne? Yıkadılar. Sessizdi. Kanser miydi? Akciğer. Belki de. Başka?
Buradan iki kişi. Uzatır mısın? Alnını uzattığın o kurumtırak şiddetin yumuk yumuk söz dizimini. Mısra-i Berceste.